Bismillahirrahmanirrahim. Dört temel hadisten birisi de şimdi ele alacağımız hadistir. An Ebi Abdillah en-Nu'man bin Beşir radıyallahu anhuma kal. Numan bin Beşir den rivayetle o şöyle dedi. Semi'tu Resulallah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Efendimiz işittim ki yakun şöyle diyordu. İnel halale beyin ve inel harame beyin. Halal da belli, haram da belli. Ve beynehüme umurun müştebihat ve ikisi arasında birbirine benzer, şüpheli bir takım meseleler vardır. Şüpheli. Yani harama da benziyor, helale de benziyor. İnsan tam anlayamıyor, tam çözemiyor. Böylesi meseleler de vardır. La ya'lemuhunne kesirun minennas. Onlar insanlarından çoğu bilmezler. Çünkü ilmi meselelerdir. Ve helal mıdır, haram mıdır? O hususta insanlar karar veremezler çünkü ilim ister. Hatta ilim adamları dahi o meselelerde ittifak edemeyebilirler. Çünkü birkaç ihtimal var. O ihtimallerden dolayı karar veremeyebilirler. فَمَنْ اِتَّقَّ شُبَهَاتِ Kim ki bu şüpheli şeylerden kendisini korursa, sakınırsa فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَعَرْضِهِ Dinini de ırzını da korumuş olur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبَهَاتِ Kim de bu şüpheli şeylere düşerse وَقَعَ فِي الْحَرَامِ harama düşmüş olur. Kerra'i, tıpkı bir çoban gibi. Öyle bir çoban ki, yer'a havdel hime, bir korunun, koruluğun, bir yasak bölgenin kenarında hayvanlarını otlatıyor. Yuşiku in yerta'fi, oraya düşecekler gibi. Az kaldı o yasak bölgeye girecekler. Ele dikkat edin ve inne li kulli melikin hime. Her bir melikin, her bir padişahın bir yasak bölgesi vardır. Ve inne hime Allah meharimu. Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Ela dikkat edin ve inne fil cesedi mudga. Cesette bir mudga var, bir et parçası var. İze salahat, salahat cesedi kullu. Eğer o ıslah olursa bütün ceset, bütün vücut ıslah olur. O et parçası, o mudga düzelirse bütün vücut düzelir. Ve ize fesedet, fesedel cesedi kullu. Eğer o mudga, o et parçası bozulursa bütün vücut, ceset hepsi bozulur. Ele dikkat edin ve hiyel kalp. Bu ancak kalptir. Ravahul Bukhari ve Müslim. Hadis Bukhari Müslim'in ittifak ettiği hadislerdendir. Ve şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi şüpheli şeylerden kaçınmaya davet ediyor. Takvaya davet ediyor. İttikaya davet ediyor. Demek ki dinde bazı şeyler açıktır. Halal bellidir, haram da bellidir. Ama hepsi belli değildir. Bazılarında da şüphe vardır. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Nasıl anlayacağınıza bağlı. Yani demek ki dinde her mesele açık seçik olmayacaktır. Demek ki her mesele herkesin anlayacağı kadar açık olmayacaktır. Onun için birisi kalkıp mesela alimlerin tespit edebildiği bir delili kendisi tespit edemeyince bu konuda delil yoktur diyemez. Çünkü herkesin anlayacağı bir delil değildir. Bazen mesela bir alim diyelim ki bir şeye haram der. Ona bir cahil kalkıp da neye göre haram dedin? Hani delilin, hani ayet, hani hadis derse saçmalamış olur. Çünkü tek delil ayet ve hadis değildir. Ve her mevzunun delili çok açık seçik değildir. Ayet ve hadisin dışında icma gibi, kıyas gibi, istihsan gibi, maslahat-ı mürsele gibi başka deliller de vardır. Ayrıca da Kur'an'da olsa bile herkesin görebileceği kadar açık değildir. İnce bir meseleyi kalkıp da halk ben de anlayacağım, benim anlamadığım olamaz, kabul etmem diyemez. Çünkü hadiste Peygamberimiz ne buyuruyor? Böylesi şüpheli meseleler var. Her şey açık seçik değil. Ve bunları insanlar çoğu bilmeyecekler. Dolayısıyla ben anlamıyorsam böyle bir şey yoktur da diyemezler. Ve şüpheli şeyler hangi şeylerdir? Alimlerin ihtilaf ettikleri şüphelidir. Eğer bir mevzuda alimler ihtilaf ediyorsa, demek ki o meselede Kur'an ve sünnette açık bir delil mevcut değildir. Açık bir delil olsaydı, elbette ki böyle bir tartışma olmazdı. Madem ki tartışma var, demek ki delil açık değil. Deliller birkaç türlü ele alınabilir. Mesela subutu kat'i, delaleti kat'i olan deliller olur. Yani onun, o delilin varlığı sabittir, kesindir. Kur'an ayetleri şüphesizdir. Veya mütevatir hadisler şüphesizdir, kesin delildir, subutu kat'idir yani. Ama delaleti, yani o manaya geldiği zanni olabilir, kat'i olabilir. Yani delilin kendisi ayetse subutu kat'idir, mutavatir hadisse subutu kat'idir. Ama delaleti, yani hangi manaya geliyor, neye işaret ediyor, bu kat'i olabilir, zanni olabilir. Yani ayet, ama mesela mana şu mu şu mu? Orada bir zan olabilir. Yani delili ayettir diye her zaman kat'i, delaleti kat'i demek değildir. Evet, ayete dayanıyor ama ayet tamam, ayetin subutu kat'i kesin, ama ayette şüphe olmaz. Fakat o manaya geldiğinde şüphe olabilir. Bu durumda ne olur? Subutu kat'i olsa da delaleti zanni olur. Bazen mesela diyelim ki vakimus salah, Kur'an buyuruyor namazı kılın. Şimdi burada subutu kat'idir, Kur'an ayetidir. Ve manası da kat'idir. Namaz kılın emirdir. El emru lil vücubdur. Emirler farz kılmak içindir yani. O halde bunun subutu da kat'idir, delaleti de kat'idir. Ama her mesele böyle değildir. Subutu kat'i olduğu halde delaleti kat'i olmayan zanni olanlar vardır. O ayet o mesele için mi gelmiş? O ayet onu mu ifade ediyor? Onda şüphe olabilir. O zaman orada bir şüphe var demektir. Delalet zanni ise, ya da subutu kat'i olmayan zanni olanlar vardır. Subutu zanni, delaleti de zanni, ya da subutu zanni, delaleti kat'i. Dört çeşit yani. Yani subutu kat'i, delaleti kat'i, kesin yani. Subutu kat'i, delaleti zanni, yani şüpheli. Subutu zanni, delaleti zanni, ya da subutu zanni, delaleti kat'i. Yani dört çeşit oluyor. Şimdi bunların üç üçünde de şüphe var. Bu dördün içinde şüphe var. Subutu kat'i, delaleti kat'i olanın dışında diğer üçünde şüphe var. Subutu kat'i, delaleti zannî ise orada bir şüphe var. Manada yani. Bir şüphe var. Subutu zannî ise zaten şüphe var. Her iki şekliyle de isterse delaleti kat'i olsun. Ama subutu zannî olduğu için bir kere delil zan ile elde edilmiş. Yani ne Kur'an ayetidir ne de mütevatir sünnettir. Dolayısıyla bir zan var zaten. O halde bu dört çeşidin zaten üçünde bir şüphe var demektir. Yani alimler eğer ihtilaf ediyorlarsa ya sübutu zannidir, o durumda zaten isterse delalet kat'i olsun, ya da sübutu kat'idir ama delaleti zannidir. Dolayısıyla bu üç durumda da bir şüphe vardır. Şüphe olmayan hangisidir? Hem subutu kat'i hem delaleti kat'i. Bunda şüphe yok. Kur'an ayeti, mütevatir sünnet, subutu kat'i. Kesin. Delaleti de kat'i. Ve akimus salâ, namazı kılın. Farz kılıyor işte Allah Azze ve Celle. Bunun da bu manaya geldiği kesindir, kat'idir. Böyle olanlara da şüphe olmaz tabi, tartışma olmaz. Ama bunun dışında diğer üç çeşidinde de tartışma olur. İşte buralarda ihtilaf olur. Ve bu durumda ne yapacağız? Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar şüpheli şeylerden uzak durmak gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor. De me yeribuk ile me le yeribuk. Seni şüpheye düşüreni bırak, şüpheye düşürmeyene bak. Şüphe varsa uzak dur. Burada da aynı manada. Yani şüpheli şeylerden uzak durmak bazen vacip de olabilir ama her zaman en azından takvadır. Şüpheli şeylerden uzak durmak takvadır. Hazreti Ömer bir seferinde Ebu Zer Gıfari'ye sordu. Ebu Zer takvasıyla meşhur olduğu için Hazreti Ömer gibi bir zat ona soruyordu. Yani kim hangi alanda iyiyse diğerleri ondan istifade ediyordu o alanda. Ebu Zer takva alanında meşhur olduğu için takvayı ona sordu. Dedi ki ya Ebu Zer, takva nedir? Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh demiş ki ya emirel müminin, hiç yalın ayak bir şekilde deve dikenlerinin olduğu bir yolda yürüdün mü? Evet demiş. Nasıl yürüyordun demiş. Ve korka korka değil mi? Ama ayağına bir diken batacak, ödün kopuyordu. Takva işte odur diyor. Böyle hassas olmaktır. Yani dinde hassasiyeti muhafaza etmek. Yani ve çok rahat insanlar vardır. Takva olmaları mümkün değildir böyle insanların. Çok rahat. Burada Peygamberimiz rahat olmamayı bize öğretiyor aslında. Helal ise yap, haramsa uzak dur, şüpheli ise uzak dur gene. Mümkün oldukça. Çünkü diyor, şüpheli şeylere düşen kimsenin misali neye benzer? Bir çoban hayvanlarını getiriyor, yasak bölgenin sınırına kadar orada otlatıyor. Hayvandır, belli mi olur? Bir bakarsın girmiş yasak bölgeye. Oraya kadar yaklaşmamalısın. Efendim ben oraya kadar getirmiştim ama hayvan atlamış, ben ne yapayım? Ama sen insansın, sen oraya kadar onu yaklaştırmayacaktın. Sen suçlusun yine. Yani insan son sınıra kadar gelmemeli. Mesela diyelim ki namazda da aynı şekilde namazı böyle son dakikaya bırakırsan, yani en sonu bir gün kaçırırsın. En sonu kaçıracaksın yani. Mıcla mıcimi yok bunun. Ama yılda bir, ama yılda 100 defa, her neyse. Kaçıracaksın yani. Burada mesele nedir? Mesele son dakikaya bırakmak. Yasak bölgenin kenarına kadar getiriyorsun. Peygamberimiz şüpheli şeylerden uzak durmak gerektiğini ne şekilde ifade etmiş? Kim şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur buyuruyor. Halbuki o şey şüphelidir. Haram değildir. Ama demek istiyor ki belki de o şey haramdı, sen bilmiyordun. Yani ucuna kadar geldin, haram değil zannediyordun belki de. Belki de haramdır. Böylece harama düşmüş olursun. Ya da şüpheli şeylere alışırsan, şüpheli şeyleri yapmaya alışırsan, bir gün eninde sonunda ilerletirsin bu işi, daha da bozulursun, daha da bozulursun ve tamamen alenen haram olan şeyleri de yapmaya başlarsın. Bazı şeylerin dinde şüpheli olmasının bir hikmeti bu zaten. Seni haramdan korumak istiyor aslında. Yani burası haram, şurası şüpheli, şurası helal. Sen şüpheli şeye hiç yaklaşmayacaksın diyor. Zaten o zaman harama yaklaşmamış oluyorsun. Yani şüpheli şeyler haramdan evveldir. Haramdan evvel olan şüpheli şeylerden uzak durursan zaten haramdan zaten uzak durmuş oluyorsun o zaman. Yani mesela erkeklerde avret mahalli neresidir? Erkeğin erkeğe karşı ve kadına karşı avreti diz kapağının altı ile göbek arası. Şimdi göbek normalde avret değil. Ama yani nasıl avret değil deyip de göbeği gösterirsen aşağısı da biraz kaçar yani. Biraz mutlaka biraz iner. Orası haram yani. Diz kapağının altına kadar yaklaşırsan, mesela öyle bir elbise şey yapıyorsun, mesela bu spor yapanlar filan hani diz kapağına kadar göstermemek için uzun bir şort yaptırıyorlar. Diz kapağının tam altından milimi milimine. Sen koşacaksın. Sen koşacaksın sen. Bu milim milim böyle olmaz ki. Mutlaka düşeceksin, kalkacaksın, top oynuyorsun yani. Mutlaka açılacak yani. Veya mesela denize giriyor öyle bir şortla. Yani böyle milim milimine. Mutlaka açılacak bu. Yani o sınıra kadar yaklaşmamak lazım. Biraz daha emniyetli bölgede olmak lazım. 5 santim uzun olsa ne olur yani? Kafan rahat olur. İşte din bazı şeylere şüpheli olduğunu bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle bazı şeyleri Kur'an ve sünnette açıkça ortaya konmasını istememiş demek ki. Demek ki Allah böyle istemiş yani bazı şeyler şüpheli kalsın. Böylece insanlar hassas olmayı öğrensinler, uzak durmayı öğrensinler. İlla da haram olunca uzak durmasınlar, şüpheli olunca da uzak dursunlar, takva sahibi olmuş olsunlar. Derece kazansınlar. Haramdan zaten uzak durmak zorundasın. Bu derece değil. Şüpheli şeylerden uzak durduğun zaman derece kazanmış olacaksın. Ve bu sende bir hassasiyet meydana getirecek. İslam evrensel bir din. Bütün zamanlara ve bütün mekanlara gelmiş. Bütün toplumlara gelmiş. Kıyamete kadar. Dolayısıyla her memlekette farklı farklı şeyler olacaktır. Bunların hepsini de oranın alimleri çözemeyebilirler. Her memlekette yeni yeni farklı farklı şeyler çıkacak. Kıyamete kadar çok insan gelecek, çok memleketler olacak, çok sorular sorulacak, çok olaylar olacak. Bunların içinden mutlaka bazıları Kur'an'da, sünnette zikredilmemiş olacak. Çokları. Çokları. İşte ama İslam evrenseldir. Bütün zamanlara ve bütün mekanlara gelmiştir. Hepsi de her meselede Kur'an'da, sünnette yoktur. İşte o gibi durumlarda bir takım şeyler şüpheli olmuş olacak. Alimler ittifak edemeyecek, şüphede kalacaklar. O gibi meselelerden uzak durmalarını öğretiyor. Yoksa o dönemin insanlarına Allah ve Resulü bütün her şeyi tek tek tek tek öğretirdi. Şu haram, şu helal, şu haram, şu helal, şu haram, şu helal. 10 bin tane, 100 bin tane helal, diyelim 500 tane de haram. Tek tek tek tek söyleyebilirdi. Peygamberimiz 23 yıl peygamberlik yapmış. Yani bu kadarcığını söyleyemeyecek mi? Ama Allah Azze ve Celle öyle istemedi. Çünkü bu din peygamberden sonra da kıyamete kadar devam edecek. Peygamber o zaman olmayacak. O zaman o gibi sorulara kim cevap verecek? Alimler. Alimler de anlaşamayacak. Çünkü alim çok. Peygamber bir tane. Alim çok. Alimler anlaşamayacak. O zaman ne olacak? Şüphe meydana gelecek. Biri haram diyecek, biri helal diyecek. Şüphe olacak. Bu durumda halk ne yapacak? Çünkü peygamber yok ki ortada gidip peygambere soralım. Halk ne yapacak? Şüphede kalacak. İşte bu durumda halka ne yapması gerektiğini öğretiyor. Çünkü bu din kıyamete kadar geldiği için bir sürü mesele olacak yani. Her asırda, her sene, her ay, her gün farklı memleketlerde farklı sorular olacak. Bunların hepsinin çok net cevabı bulunamayabilecek. O gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini öğretiyor. Yani biri derse ki, Peygamberimiz niye böyle söylüyor? İnel halale beyin vel harama beyin. Halal belli, haram belli. Bir de bunların arasında şüpheli şeyler var. Şüpheli şeyleri de söyleseydin de o da belli olsaydı. Niye şüpheli bıraktı yani Allah ve Resulü o meseleyi? Niye şüphede bıraktı? Çünkü bu din kıyamete kadar gelmiş. O zamandan başlatıyor şüpheli şeyleri. O zamandan başlatıyor. O zamandan bu ahlakı kazandırıyor Müslümanlara. Çünkü kıyamete kadar peygamber olmayacak. Ve mutlaka şüpheli şeyler olacak. O zamandan bunu başlatıyor, o zamandan bu ahlakı öğretiyor. Takva sahibi olmayı öğretiyor. Yani her meseleyi çözemeyeceksiniz. Bunu kabul edin diyor. Mesela Muaz'ı Efendimiz Yemen'e vali tayin ettiği zaman demiş, ey Muaz, Yemen'e vali oldun, oraya gittiğinde neyle hükmedeceksin? Demiş ki Allah'ın kitabıyla. Onda bulamazsan demiş Peygamberimiz, o zaman demiş senin sünnetine göre ya Resulallah. Onda da bulamazsan demiş, demek ki bulunamayabilecek. Kur'an'da ve sünnette demek ki bulunamayabilecek. O zaman içtihat ederim diyor. Aferin diyor Peygamberimiz de. Yani bundan ne anlıyoruz? Demek ki bazı şeyleri Muaz gibi alimler bile bulamayacaklar. Ayet ve hadisten net göremeyecekler. O durumda içtihat yapacaklar. İçtihat da bir sevaptır. Yapsınlar, ilim ehli yapsın. Ancak sonuçta içtihattır yani zannidir, kesin bir delil değildir. Gene şüpheden kurtulmamış oluyorsun yani. Yine sonuçta ne kadar alimler olursa olsun şüphe devam edecektir kıyamete kadar. Çünkü peygamber yok. Alimler ki içtihattır. İçtihatta hata da olabilir. Doğru da olabilir. Onun için İslam bunu öğretiyor. Şüpheli şeylerden uzak durmayı. Şüpheli şeyler yani mesela mekruh olan bazen mekruhlar da şüpheli şeyler sınıfına girebilir. Yani İslam onu hoş görmemiş ama acaba haram kılmış mı kılmamış mı? Yani onun haramlığında bir şüphe. Haram mı? Helal mı? Bazen şüphe olunca ama kötü bir şey gibi görünüyor. Kötü bir şey ama haram olacak kadar da kötü mü acaba? Böyle bir şüphe olunca bazen mekruh denilmiş. Çirkin bir şey. Fakat haramlık derecesine de ulaşmıyor gibi. Bu gibi konularda çok ihtilaf oluyor. Birine göre mekruh, birine göre mekruh değil. Şüphe olabiliyor. Yani sadece haramda değil, mekruhlarda da olabiliyor. Ve bu durumda Efendimiz kalbe temas ediyor. Kalp eğer marazlı değilse bu durumlarda şüpheli şeylerden kaçar. Emniyetli bölgeye gider. Yapmayıver ne olur? Eğer İslam için önemli bir maslahat varsa hani o zaman belki cevaz verilebilir. İslam'ın önemli bir menfaati var. Şunu yaparsak ama şüpheli bir şey. Fakat çok önemli bir menfaat sağlayacak. Hani belki o gibi durumlarda tekrar düşünülebilir ama o istisnai bir durumdur. Genel olarak hüküm budur. Uzak durmaktır. Bugün mesela diyelim ki faiz çeşitleri o kadar çoğalmış ki. Yani bugünkü bankaların faizli işlemlerini çözmek için bankacı olmak lazım. Yıllarca orada çalışmak lazım. Ya da çok çalışmış olanlarla günlerce, aylarca görüşüp meseleyi tamamen çözmen lazım. Nasıl kandırıyorlar, nasıl faiz yediriyorlar millete, bunları iyice çözmen lazım. O kadar çeşit çeşit faiz yöntemleri var ki, milletten faiz alabilmek için veya faize kredi verebilmek için neler neler planlıyorlar, şeytanın aklına gelmedik işler yapıyorlar. Şimdi bazen soruyorlar, şu caiz mi? Yani diyelim ki soracak kimse bulamadın veya tam cevabını alamadın. Yani onda bir şüphe var mı? Var. Bu adam banka. Banka hayır kurumu değil. Babasının hayırına sana kredi vermez. Enflasyon miktarınca faiz almaz. Mutlaka enflasyonun üzerindedir. Bu devlet bankası değil. Bu özel banka. Bu para kazanmak için bankayı kurmuş. Daha doğrusu milletin kanını emmek için kurmuş bu bankayı. Vampir bunlar. Bu adam sana enflasyon miktarınca faiz koymaz. Mutlaka enflasyonu üzerinde koyar. Hani enflasyon miktarınca caiz olur diyen İmam Ebu Yusuf gibi bazı alimler var. Hani bu bankalar böyle yapmaz. Ama diyelim ki sana öyle gösteriyor. Sen banka hesaplarını anlamıyorsun. Faiz hesapları ayrı bir ilim. Normal bir esnafın anlayacağı işler değil bunlar. Bankanın faiz hesapları karman çorman ve aklına gelmedik dalavereler çeviriyorlar. Sana öyle gösteriyor. Hakikatte öyle değil. Mutlaka mesela %5 gibi gösteriyor faizi. Halbuki %15'e çıkartıyor onun. Bir yolunu buluyor. Pul parası, şu parası, bu parası birazın peşin alıyor. Bilmem ne yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Aylık hesaplama yöntemleri var. Onlar halk anlamıyor o hesaplama yöntemlerini. Halk ne anlayacak? Her ay birazını alıyor. O yüzden aslında toplamda %5, 6, 7 gibi görünse bile faiz hakikatte %15'i buluyor. Ama bu hesabı halk anlamaz. Diyelim ki bunu anlamadın ama bu bankalar faizci mi? Evet. Haram yer mi? Yer. Yani bu hayır kurumu değil. Sana bu parayı niye versin yoksa? En azından bilmiyorsan da hesap yöntemlerini, dalavelerini bilmiyorsan da uzak dur. Hani bir ara Linus diye bir mesele çıkmıştı. Diyelim ki bilmiyorsun. Yani bu Linus'ın hilelerini herkesin çözmesi mümkün değil. Öyle bir sistemler kuruyorlar ki zeki insanlar, uzman insanlar oturuyorlar. Öyle sistemler kuruyorlar, öyle anlaşma metinleri hazırlıyorlar ve minik minik küçük küçük harflerle yazıyorlar. Okumak neredeyse mümkün değil. Kasten okuyamasınlar diye ve çok uzun yazıyorlar. Çok küçük ve çok uzun yazıyorlar. Zaten okunmuyor, zaten kimse anlamaz ve anlaşılmaz ifadelerle yazıyorlar. Şimdi diyelim ki sen bunu çözemiyorsun, bilmiyorsun. Çünkü adamlar uzman. Ama en azından bunda bir şüphe var mı? Var. O zaman uzak dur. Peygamberimiz buyurmuş ki istefti kalbek, kalbinden fetva iste. Velev eftakel muftun, müftiler, hocalar sana fetva verse bile. Sen bir de kalbine danış. Kalp sana fetva veriyor mu? Bu Linus babasının hayrından bu işi yapıyor. Seni sevdiği için mi yapıyor? Yani bu birine zarar veriyor belli. Çünkü sen karlı, o karlı, öbürü karlı. Hep böyle sırayla bu zincirde kimler varsa hepsi karlı. E bu birine zarar veriyor yani. Hepsi nasıl karlı oluyor? En sonunda aslında birilerine zarar dokunuyor. Onu göremiyorsan ama en azından anlayabilirsin. Herkes karlı olamaz. Bu birine zarar dokunuyor bunun. Acaba kim o? Diyelim ki anlayamadın. Anlayamadın ama uzak dur. Ve bazı insanlar böylesi meseleleri para kazanacağı için sormak istemiyor. Alacağı cevabı biliyor, sormuyor. Allah'a hesabını vereceksin. Bu dünya boş. Öleceksin bir gün nasıl olsa sen de. Diyelim ki şüphe var. Uzmanlık gerektiriyor. Çözmek için. Hileyi çözmek için uzmanlık gerektiriyor. Çok zaman ayırman lazım ona. Diyelim ki ona zamanın yok. Veya kafan yetmiyor o işi çözmeye. Uzak dur. Bedava para kazanma yolunu bulmuş. Ben seni abone edeceğim. Sen de öbürünü, sen de o da öbürünü, o da öbürünü. Hepinizden ben kar ediyorum. Hepinizin yaptırdığı abonelerden ve onların yaptığı alışverişlerden hepsinden bana hisse geliyor. Şimdi sen demiyor musun bu bedava para nasıl bana geliyor böyle? Bu işte bir çaprazlık var. Ben onu, o onu, o onu, o onu, o onu. Bu bir yere gidiyor ama bu iş, bir işler dönüyor ama. En azından küçük esnafı mahvediyorlar bu yöntemle. Nerelerine alışveriş yapmanın şart koşuyor? Realden, şundan, bundan. Büyük firmalarla anlaşmış. Bu dev kapitalist sistemleri kurmuş olanlar daha da devleşmek için, küçük esnafı daha da bitirmek için böyle yollar icat ediyorlar. Anlamıyorsan bile bu kadarcığını anlayabilirsin ve en azından şüphen var, uzak dur. Öleceksin, öleceksin. Vallahi öleceksin. Dünyada direk kalmayacaksın. Vallahi billahi öleceksin. Hesap vereceksin. Her şey boş. Sen yani hakikaten bundan şüphen yok mu? Allah için doğruyu söyle. Hakikaten hiç şüphen yok mu? Bu ne iş? Hiç demedin mi içinden vicdanın, sağduyu? Hiç sana bu ne iş ya, bu nasıl iş demedi mi hiç? Dedi ama sen
kulağını tıkadın o sese. Burada bir şüphe var. Ama şüpheden kaçmıyorsun.
Allah Resulü vücutta bir et parçası vardır diyor. Niye burada ete, yani kalbe temas ediyor? Demek ki şüpheli şeylerin peşine düşmek kalpte maraz olunca olmaktadır. Kalpte maraz olmayınca insan şüpheli şeylerden uzak durmaktadır. O halde o marazı tedavi edin diyor. Çünkü kalp vücudun padişahıdır. Vücut bir ülke gibi olursa kalp de onun padişahı oluyor. Eğer padişah düzelirse bütün memleket düzelir. Padişah bozuksa bütün memleket fesada uğrar. Aynen öyle. Kalp bozuksa bütün azalar kötü işler yapar. Kalpte bir maraz var. Hırs var. Dünya hırsı. Çalışmadan kazanacağım. Zengin olacağım. Neden filan zengin? Niye ben değilim? Babam zengin olamadı. Ben olacağım. Hırs var. Hırs olunca insan şüpheli şeylerden kaçmaz. İnsan şüpheli şeylere niye girer? Bu şüpheli şeylere giren insanlar hiç mi bir şey bilmediklerinden mi giriyorlar? Biliyorlar. Onlar da biliyorlar şüpheli şeylerden uzak kalmak lazım. Biliyorlar. Neden giriyorlar? Hırs var. Şüpheli şeyin şüpheli olduğunu bildiği halde şüphesiz gibi inanmak istiyor. Şüpheli olduğuna inanmak istemiyor. Şüpheliyi şüphesizler sınıfına sokuyor. Tıpkı hükümleri değiştirenler gibi, muhkemleri müteşabih yapanlar ya da müteşabihi muhkem yapanlar gibi. Şüpheliyi şüphesizler sınıfına sokuyor. Ondan sonra öyle inanmak istiyor. Asıl mesele nedir? Nedir asıl mesele? Dünya sevgisidir. İnsan neden şüpheli şeye girer? Dünya sevgisinden dolayı girer. Ama makam, ama para, ama neyse. Dünya yani. Dünya sevgisiyle insan bu şüpheli şeylere girer. Yoksa her Müslüman aslında içindeki sağduyu, vicdan ona seslenir. Yani bu şüpheli. Uzak durmak lazım. Der aslında. Tek sen mi akıllısın yani? Seni cebinden çıkaracak zeki insanlar var. Neden böyle şeylere girmiyorlar? Senin zeka seviyen ne kadar ki? Yani senin zeka seviyen ne kadar yani? Senin cebinden çıkaracak zeki insanlar var. Uzak duruyor böyle şeylerden. Sen hepsinden daha mı akıllı sanıyorsun kendini? Akıllı değilsin, değilsin de. Ama hırslısın. Çalışmadan kazanmak istiyorsun. Şüpheli olduğu halde onu yapıyor. Mesela diyelim ki adam kadınla elleşiyor. Tokalaşıyor yani. Adanalılar elleşme tabirini kullanırlar. İstanbul'da elleşme desen yanlış da anlayabilirler. Kadınla elleştim desen yanlış da anlayabilirler. Onlar tokalaşmayı daha çok kullanırlar. Memleketten memlekete bu değişiyor. Şimdi kadınla tokalaşıyor mesela. İşte diyelim ki bir rivayet okumuş bir yerden. Hazreti Ebubekir Sıddık bir yaşlı kadının elinden tutmuş. Şimdi sen bula bula bunu buldun değil mi? Yani Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem kadınların elini beyat esnasında bile tutmamış. Hazreti Peygamber ümmeti Muhammed'in babası gibidir aynı zamanda. Hepsi kendi kızı gibidir bir bakıma. Buna rağmen bunu yapmıyor. Ve peygamberdir, kalbi hepimizinkinden çok çok temizdir. Çocukluğundan kalbi temizlenmiştir. Ve o yapmıyor. Hem de beyat esnasında da yapmıyor. Beyat bir ibadettir. Beyat esnasında insan aklına kötü bir şey de gelmez. Beyat ediyor, davaya söz veriyor. Ayrılmayacağına, bağlı kalacağına, itaat edeceğine, haramlara girmeyeceğine vesaireye söz veriyor. O anda insan şehvetle duymaz. Buna rağmen Peygamberimiz o anda bile elini tutmuyor. Sen bunu biliyorsun öyle mi? Evet biliyorsun. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın bir yaşlı kadının elini tuttuğunu bir yerde diyelim ki bir rivayet söyledi. Bula bula onu buldun değil mi? Yani koca peygamberi görmedin. Asıl rivayetleri görmedin, görmek istemedin. İslam kadına bakmayı bile caiz görmüyor. Nasıl olur da elini tutturur? Bakma diyor mu? Diyor. Kur'an-ı Kerim mümin erkekler gözlerini yumsunlar buyuruyor mu? Buyuruyor. Bir ihtiyaç olmadan keyfi bakma, özellikle avret mahalline bakma diyor mu? Evet. Nasıl olur da tutmana müsaade eder o zaman? Bakmana müsaade etmiyor. Tutmana nasıl müsaade edecek? Ve tutmanın devamı gelir. 30-40 sene evvel tokalaşıyorlardı. Şu son 20-30 yıldır öpüşme de başladı. E tabi onun devamı odur. Yani zaten yaklaşmayın derken Efendimiz de onu kastediyor. Yasak bölgenin kenarına kadar gelmeyin. Daha da ileriye götürürsünüz. Mesela İslam'da diyelim ki bazı şeyler mekruhtur. Mekruhlar bir şey içindir. Niye mekruhtur? Mekruh haramdan koruyor. Asıl olan, tehlikeli olan haram. Mekruhu yapmayan haram yapar mı? Mekruhtan kaçınmaya alışıyorsun. Zaten haramdan korunmuş oluyorsun. Zaten haramdan uzak duran bir insan oluyorsun. Mesela bunun tersine sünnetler var, müstehaplar var mesela. Müstehapları yapıyoruz, yapan bir insan. Niye dinde müstehap var? Bunun için müstehaplar yapan bir insan zaten sünnetleri zaten yapar. Sünnetler yapan adam vacipleri zaten yapar. Vacip yapan en önemlisi farz, farzı zaten yapar. Böylece aslında farzı koruyor, haramı koruyor. Çünkü asıl ondan hesap vereceksin. Demek ki kalbin ıslahına Efendimiz işaret etmek istemiş. Yani kalbinizi ıslah etmelisiniz, yoksa şüpheli şeylere düşersiniz. Kalbin ıslahı nasıl olacak? Bir tarlanın ürün vermesi nasıl oluyor? Önce tarla taşlardan, dikenlerden, zakkumlardan temizleniyor. Zakkum varken, dikenler varken, kayalar, taşlar varken oraya tohum atılmaz. Çünkü o kadar dikenin, zakkumun içinde o iflah olmaz, büyümez. Meyve vermez. Önce onları temizliyorsunuz. Ondan sonra tohum atıyorsunuz. Ondan sonra su veriyorsunuz, gübre veriyorsunuz. Aynen öyle. Evvela kalp temizlenmeli. Neyden? Dikenlerden, zakkumlardan. Nedir kalbin dikenleri, zakkumları? Dünya sevgisi, şehvetler, arzular. Evvela bunlar azaltılmalı, bunlardan temizlenmeli. Ondan sonra dünya sevgisinden kurtulmuş bir kalbe ayet ve hadis tohumlarını atarsanız orada çıkar. Meyve verir. Bazı insanlarda hiçbir zaman meyve olmuyor. Şaşırıyorsunuz. Hiçbir zaman meyvesi olmuyor. Yıllarca geliyor gidiyor. Bir türlü kalbine bir şey girmiyor. Filan adam 3 yıldır geliyor. Yerinde sayıyor. Hiçbir gelişme yok. Filan adam 3 aydır geliyor. Onu gelip geçiyor. İnsan şaşırıyor. Ya fark nerede? Aynı hoca konuşuyor. Aynı ayet, aynı hadis. Fark nerede? Biri 3 ayda mesafe kat ediyor, biri 3 yılda kat etmiyor. Fark onun kalbinde. Bunun kalbi dolu, öbürününki boş. Kalbi dolu olana istediğin kadar ayet, hadis tohumları at. Orada o kalpte iflah olmaz. O kalpte o ayetler, o hadisler boğulur gider. Çünkü zaten kalbi dolu. Diğerinin kalbi boş, tertemiz. Dünya sevgisiyle dop dolu değil. Zakkumlarla, dikenlerle dolmamış kalbi. Bir ayet, bir hadis atılıverdiği zaman hemen meyve veriyor. Toprak güzel ve engel yok. Yoksa tohum aynı tohum. Tohum istersen götür zakkumların içine at, ister götür güzel bir tarlaya at. Aynı tohum. Tohumda bir fark yok. Kur'an ayetleri, hadisler aynı ayet, aynı hadis. Tarla farklı. Biri dikenli, biri dikensiz. Biri iyi tarla, biri kötü tarla. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Allah'ın ayetleri bir kısmının küfrünü arttırır, bir kısmının imanını. Halbuki aynı ayet. Demek ki toprak farklı, kalp farklı. Kur'an kalp üzerinde durur. Burada da Peygamberimiz de kalp üzerinde duruyor. Kur'an-ı Kerim daima fi kulubihim marad gibi ifadeler geçer. Kalplerinde maraz var. Kalbinde maraz olanlar. Yani Kur'an hep kalbe temas eder. Buradaki kalp elbette ki et parçası olan kalp değil. Manevi kalp diyebileceğimiz o kalp. Ama hadiste mudga diyor, et parçası. Dikkat edin diyor, vücutta bir et parçası var, o bozulursa tüm vücut bozulur. Et parçası tabirini kullanıyor. Belki de o manevi kalp o et parçasının içinde. Yoksa asıl mevzu et parçası değil. Çünkü et parçasının bozulması kalp hastalıklarıdır. O etin bozulması kalp hastalığıdır. Onun için doktora gitmek lazım. O ayrı bir şey. Ama Kur'an ve sünnette asıl kastedilen manevi kalptir. Ve Kur'an-ı Kerim bazı kalplerin marazlı olduğundan bahseder, bazı kalplerin taş gibi sert olduğundan, hatta taştan da sert olduğundan, bazı kalplerde kin ve nefretin olduğundan, bazı kalplerin verimsiz olduğundan bahseder. Hep kalbe temas edilir. Demek ki kalbin halledilmesi lazımdır. Başka türlü insan o kalp tarlasında ürün alamayacaktır. Ürün almak istiyorsa evvela kalbin ıslahı lazımdır, temizlenmesi lazımdır. Peygamberimiz de burada işte bu noktaya işaret etmek istiyor. Kalbinizi ıslah edin buyuruyor. Helal belli, haram belli ifadesi. Helal nedir, haram nedir belli diyor Peygamberimiz ama helal neye denir, haram neye denir? Yani helalin helal olduğuna dair mi delil arayacağız? Yoksa haramın haram olduğuna dair mi delil arayacağız? Yani biz bir şeyin hakkında haramdır diye bir delil yoksa o şeyi helal mi kabul edeceğiz? Yoksa helal kabul etmek için helalliğine dair bir delil mi bulmak zorundayız? İmam-ı Azam helalliğine dair bir delil bulmak lazım diyor. Helal, helalliğine dair delil olandır diyor. İmam Şafii, haram, haramlığına dair delil olandır diyor. Yani ekseriyetle kabul edilen bir şey İslam'da, her şey İslam'da mübahtır, eşyada esas olan ibahadır denilmiştir fıkıhta. Her şeyde esas olan o şeyin mübah olmasıdır. Ne zaman mübah olmaz? Aleyhinde bir delil varsa, yani haramlığına dair bir delil varsa o şey haramdır, mübah değildir. Haramlığına dair bir delil yoksa nedir? Mübahtır. Peki onun mübahlığına dair bir delil var mı ki? Yok, bulamadık mesela. Onun mübah olduğunu gösteren bir delil bulamadık. Ama zaten mübah olduğuna dair delil aramıyor ekseri fakihler. Mübahlığına dair delil aramazlar. Haramlığına dair delil yoksa otomatikman zaten mübah kabul edilir. Ve Allah Resulü'nün burada şüpheli şeylere yaklaşmayın, yasak bölgeye yaklaşmayın derken aslında bize şu mesajı da vermiş oluyor. Mesela sizin, yani siz öyle yerlere gitmeyin, gelmeyin ki, ya da öyle insanlarla oturup kalkmayın ki onlarla sizi görürlerse ya da sizi orada görürlerse sizden şüphelenirler. Bunu yapmayın. Ya mesela haşa huzurdan diyelim ki bir yerde bir zina evi varsa, ya onun kenarından geçme, yaklaşma, hem belki bir gün sen de o yollara gidersin. Gitmesen de seni birileri görür, acaba oradan mı çıkıyor filan zannedebilirler. Faizli bir banka, mümkün olduğu kadar çok zaruret olmadıkça girme, çıkma, seni uzaktan biri görür, o işi yapıyorsun zanneder. Böylece onların da zannetmesine sebep olursun. Onları da günaha sokarsın. Şüpheli bir yere yaklaşma. Töhmet altında kalacağın bir işi yapma. Millet şüphelenecekse, yani o iş şüpheli olmasa bile, millet senden şüphelenecekse gene ondan uzak dur. Çünkü milleti günaha sokma. Hatırlıyorum mesela zamanında, bundan aşağı yukarı 30 sene önce, yani herhalde 81-82 senesiydi. Hatırlıyorum birisinden nefret ediyordu. Bir genç bir arkadaş, yani benden o zaman işte 1-2 yaş büyük, 3-4 yaş büyük birisinden nefret ediyordu. Niye? Mesele nedir? Mesele onu, sakallı birisiydi o dediğim şahıs da, ders falan da yapıyordu bazen sağda solda. İşte o zaman üniversitede okuyordu. Diyelim ki 20 yaşında falan birisiydi. İşte ben de yani 16 yaşlarında, 17 yaşlarındaydım herhalde. Baktım adam ondan nefret ediyor. Mesele ne? Mesele o kişiyi barajda bir kızla görmüş. Hem sakallı, namaz kılıyor, hem işte ders falan da yapıyor sağda solda ve bir de böyle kızla geziyor. Şimdi ben o arkadaşın nikahsız olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Büyük ihtimalle nikahlıdır. Ama bak böyle zanlara sebep oluyorsun. Nikah iki kişi arasında, iki tane şahidin huzurunda daha doğrusu, olup biten bir şeydir. Kimsenin haberi yok. Düğün lazım. O zaman millet bilir sen evlendin. Uzak durmak lazım böyle şeylerden. Adam nefret ediyordu ondan. Yani İslam'a zarar veriyor diyor böyleler işte. Yani gidip sordu mu sen niye bundan geziyorsun? Demedi. Demez. Ben üniversitedeyken bir arkadaş gene böyleydi. Balcalı'da sürekli beraber gezerlerdi. Biz böyle camiye falan giderken onların okullarının önünden geçerdik falan. Her tarafta görürsün yani onları. Beraber geziyorlar. Otobüste de beraberler ve öyle beraberler ki o kızla öyle beraberler ki insan karısıyla o kadar samimi olmaz otobüsün içinde. Herkes konuşuyordu. Çifte kumlulara bak diyorlardı. Alay konusu olmuştu. Ben öyle konuşmadım. Bir gün müsait bir ortamda tek başınayken dedim ki bak millet böyle konuşuyor. Ben konuşmuyorum, sana soruyorum. Nedir senin bu yaptığın? Ya dedi kimseye söyleme dedi sana söyleyeceğim dedi. Ne dedim ya? Ya dedi biz aslında nikahlıyız. Ya nikahın gizlisi mi olur? Zina gizli olur, nikah gizli olur mu? Besbelli ki kızın herhalde ailesinin haberi yok. Bir halt yemiş. Kızın ailesinin haberi yok, nikah kıyıyor. Hanefi mezhebinde velisiz nikaha izin verilmişse de bu şüpheli bir nikahtır. Çünkü cumhur ulemaya göre bu nikah fasittir. Velinin izni şarttır. Allah Resulü hadiste buyurmuş ki la nikah illa bi veli. Velisiz nikah olmaz. Şimdi neden şüpheli şey yapıyorsun? Ve mesela Hanefi'de velisiz oluyor. O halde biz velisiz yapalım. Neden ya? Neden? Neden? Seninle yarın kızın olur. Senden izinsiz nikah kıyarsa görürsün gününü. İster misin böyle olmasını? Neden yani? Nasılsa efendim bir mezhepte fetva var. Ama cumhur reddediyor bunu. Veli lazım diyor. Neden? Zorlayıcı bir sebep de yok. Neden yani? Gidip de Allah'ın emriyle istemiyorsun da böyle gizli gizli işler yapıyorsun. Nikah aleni olandır. Gizli nikah mı olur? Tamam ben yine de kabul edeyim senin nikahlı olduğunu ama sen de şunu bil ki herkes benim gibi bakmayacaktır meseleye. Ben gene öyle kabul edeyim. Fakat sen de bil ki millet seni kınayacaktır. Bir sürü de iftiralara uğrayacaksındır. Kim bilir neler söyleyecekler. Şüpheli şeye neden yaklaşıyorsun? Müslümanlar ne kadar şüpheli şeylerden uzak dururlarsa o kadar temiz kalırlar. O kadar iftiralardan uzak kalırlar ve bugün İslam davasına hizmet edenler tertemiz olmak zorundadırlar. Tertemiz olmazlarsa hizmetlerine zarar gelir. Beyaz bir gömleğin üzerinde bir nokta olsa kendini gösterir. Siyah bir gömlekte 100 tane nokta olsa yine görünmez. Müslümanın en ufak bir hatası görülür. Fırsat bekliyorlar İslam düşmanları. Bir hata yapsa da
ortalığı 56'ya versek. Bunu bekliyorlar. Müslüman namusunu, ırzını korumak ve tertemiz evlenmek zorundadır. Temiz bir şekilde evleneceksin. Hiçbir kadına, kıza elin değmeden. Böyle yanlışlar yapmadan tertemiz. Böylelerinden doğan çocuklar gözümüzün aydınlığı olacaktır ileride. İşte asıl onlardır öncü nesil. Tertemiz doğmuş, tertemiz anne babadan doğmuş. İmam-ı Azamlar böylelerinden doğdular. Böyle flört yapanlardan doğmadılar. Evet. İnsan böyle şüpheli şeylere düşe düşe eninde sonunda harama da düşer ve küçük günahlar işleyenler en son büyük günahlar işler. O halde büyük günahlardan korunmak, küçük günahlardan korunmakla mümkündür. Şüpheli şeylerden kaçınmakla mümkündür. Allah Resulü bir hadiste buyurmuş ki Allah hırsıza lanet etsin. Bir yumurta çalar, eli kesilir. Bir ip çalar, eli kesilir. Halbuki fıkıhta biliyoruz ki bir yumurta çalan eli kesilmez. Böyle. Bazı mezheplerde 10 dirhemdir ölçü. Yani gümüş olarak. Dirhem gümüş için kullanılır. Dinar altın için kullanılır. Bir dirhem, dirhem-i şer'iye göre iki çeşit dirhem var. Dirhem-i şer'i 2.8 gram. Dirhem-i örfi, dirhem-i osmani 3.2 gram. Şer'iyi esas alırsak 10 dirhem yani 28 gram gümüş yani. 28 gram gümüş kaç liraysa artık bu zamanda bilmiyorum. Ondan daha ucuz bir şeyse bundan dolayı el kesilmez. Bir mendil çalmış, bir yumurta çalmış, bir ekmek çalmış. Bundan dolayı el mel kesilmez. Ama Efendimiz öyle diyor. Bir yumurta çalar eli kesilir, bir ip çalar eli kesilir. Allah lanet etsin bu hırsızlara diyor. Halbuki Efendimiz'den öğrendik 10 dirhemden aşağısını el kesilmeyeceğini. Bazı rivayetler var. Bir de mezheplerin görüşleri var bu konuda. 10 dirhem ekseriyetle kabul edilmiştir. Şimdi burada o zaman Peygamberimiz neyi kastediyor? Demek istiyor ki bir yumurta çalar, bir ip çalar, böyle başlar. Sonra işi büyütür, büyütür, büyütür. Sonra nisap miktarına ulaşır. Hırsızlığın cezasının tatbik edilmesi için gereken miktara, yani 10 dirheme ulaşır. Bir günde onu yapar ve eli kesilir. Yani gitgide kötüye gideceğine, yani şüpheli şeylere ya da küçük günahlara yaklaşa yaklaşa sonuçta büyüğünü de bir gün yapacaktır demek istiyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa doğru söylüyor ve insan onun uyarılarını dikkate almalı. Takva başka türlü mümkün değildir. Şüpheli şeylere insan düştüğü müddetçe takva sahibi sayılamaz. Takvayı da boş verin, ileride fetvanın da dışına çıkar, haramlara girmeye başlar. Burada bitirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.